Sevgili öğretmenim ve arkadaşlarım, bugün size ilk çağın tüccar kavimlerinden olan Fenikelilerden bahsedeceğim. Uzun süre ellerinde tutan Fenikeliler bu sayede zenginleştiler. Fenikeli tüccarlar en fazla işlenmiş deri, keten kumaşlar, boya ve koku maddeleri yaptılar. Batı ülkelerine kendilerini fil dişi eşyaları, seramikle tanıttılar. Denizcilerin en büyük rakipleri olan Fenikeliler deniz aşırı ülkelerde ticaret kolonileri kurdular. Kıbrıs, Sardinya ve Sicilya gibi büyük adalarda ise ticaret üsleri kurdular. Tarık Boğazı'nı aşarak Atlas Okyanusu'nun kıyılarına ulaştılar ve Tunus'taki Kartaca şehrini kurdular.
Çağda Mezopotamya'da Asurların ticaret hayatı nasıldı? Yukarı Mezopotamya'da kuzey ve doğusu dağlarla çevrili bir bölgede yaşayan Asurlular, Anadolu ile yaptıkları ticaretlerle adlarından söz ettirmişlerdir. İlk çağda tunç yapımında kullanılan ve Anadolu'da az bulunan kalayı Asurlu tüccarlar karşılamıştır. Bu ticaret sırasında araç olarak genelde eşek kervanları kullanılırdı. Zaman içinde taşınan mallar artmış ve tüccarlar Anadolu şehirlerinin hemen dışında Karum adı verilen pazar yerleri kurarak getirdikleri malları buralarda satmışlardır. Asurların Anadolu'da kurdukları Karunların en büyüğü Kültepe'deki Kayseri Kanişte'dir. Hattuşaş, Çorum, Karahöyük, Konya ve Alişar, Yozgat gibi diğer Asur Karunları da buraya bağlıdır. Karunlarda yapılan kazılarda Asurlu tüccarların yazdıkları çok sayıda ticaret mektubuna rastlanmıştır. Anadolu'da M.Ö. 1950 1750 yılları arasında geçen döneme Asur ticaret kolonileri devri denilmiştir.
Hitit uygarlığının hukuki yaptırımları nelerdir? Hitit uygarlığı genel olarak Mezopotamya uygarlığından hukuki açıdan etkilenmiş ve bunu kendi uygarlığına göre yorumlayarak yeni bir hal kazandırmıştır. Hitit uygarlığının cezalandırılması genel olarak fidyeye dayalıdır. Ancak devlete isyan, cinsel suçlar ölüme cezalandırılabilmiştir. Ayrıca kolektif cezalandırmadan kaçınmıştır. Kolektif cezalandırmayı açmak gerekirse bir insanın bir suçu işledikten sonra yakınlarının da o suç nedeniyle cezalandırılması olarak açıklanabilir. Ama diğer uygarlıklara göre daha insancıl yapıda oldukları için Hitit uygarlığı bu kolektif cezalandırmadan kaçınmıştır. Ayrıca hür köle ayrımına devam etmekle beraber yine insancıl yapılarını ortaya koyarak kölelere de bazı haklar tanınmıştır. Bu haklardan birkaçını saymak gerekirse bazı bedeller ödeyip köle bir insanın hür bir insan olması veya köle birinin hür bir kadınla evlenebilmesi, başlık parası vermesi şartıyla haklar arasına girebilir. Genel olarak Hitit uygarlığının hukuki yaptırımları bu şekildedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Merhaba arkadaşlar. Bugün size ilk yerleşmelerden çayın özelliklerinden bahsedeceğim. Çayını Diyarbakır ilinin Ergani ilçesinin 7 km kadar güneybatısına kalan bir yerleşkedir. Yapılan araştırmalara göre çayın yerleşmesinin bulunduğu Ergani Ovası'nın yaşam kaynakları açısından oldukça zengin bir yer olduğu görülmektedir. Çayını kazılarında ağaç dalları ve kamışlardan yapılmış basit yuvarlak kulübelerin yerine saman içinde taş ve kerpiçten taş ve kerpiç temelli yapılara dönüşü görülmüştür. Bu durum çayın halkının toplayıcılık ve avcılıktan tarıma geçtiğini göstermektedir. Çayını tahıl üretimi ve hayvanların evcilleştirilmesine dayalı köy hayatının yaşandığı ilk yerleşmelerdir. Çayını bilim insanları tarafından uygarlıkların doğduğu yerlerden biri olarak kabul edilmektedir.
Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili öğretmenim. Bugün sizlere yönetim şekillerini anlatacağım. Yönetim şekillerinin birincisi tek kişinin çoğunluğun yararını gözettiği yönetim biçimi yani monarşi. Azınlığın genelin yararını gözettiği yönetim biçimi aristokrasi. Çoğunluğun genelin yararını gözettiği yönetim biçimi cumhuriyet. Çoğunluğun sınıfsal çıkarını gözettiği yönetim biçimi de demokrasi. Azınlığın sınıfsal çıkarını gözettiği yönetim biçimi oligarşi. Tek kişinin kişisel çıkarını gözettiği yönetim biçimi de tiranlık.
Merhabalar, bugün sizlere yazının icadından kısaca bahsedeceğim. Yazı ilk olarak M.Ö. 3500'lü yıllarda Sümerler tarafından yazılmıştır. Daha sonra Mısırlılar tarafından geliştirilerek çivi yazısı oluşturulmuştur. Yazı ilk icat edildiği yıllardaki gibi günümüzdeki kağıtlar yoktu. Bunun yerine papirüs denen özel bir ağacın yapraklarına, derilere ve taşlara yazılırdı. İlk yazılar çiviler yardımıyla bu yüzeylere kazınıyordu. Hintlilerin mürekkebi icat etmesinin ardından yazı yazmak daha da kolaylaştı. Son olarak Anadolu'da Bergama'da parşömen kağıdının kullanılmasıyla günümüze en yakın kağıt icat edilmiş oldu. Bu sayede yazılar daha kalıcı oldu. Kuşaktan kuşağa geçerek insanların geçmiş kuşakların tecrübelerinden faydalanması sağlandı. Yazının kullanıldığı alanlarda haberleşme, eğitim ve devlet işleri yer alıyordu. Evet, yazının icadını kısaca özetledim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Merhaba arkadaşlar ve merhaba hocam. Bugün sizlere Ege ve Yunan medeniyetinden bahsedeceğim. Yunan medeniyetinin temelini Dorlar atmıştır. Ve Yunanistan'da polis adı verilen şehir devletini kurmuşlardır. Atina'daki yöneticilerden biri olan Solon doğuştan gelen soyluluğu kaldırmıştır. Kilistenes ise herkese devlet yönetimine katılma hakkı vermiştir. Bu iki adımın sonunda Yunan devleti demokrasiye ilk adımını atmıştır. Deniz ticaretine büyük önem veren Yunan devleti ticaret sırasında Fenike alfabesini öğrenmişlerdir. Fenike alfabesine birkaç harf daha ekleyerek kendi alfabelerini oluşturmuşlardır. Ayrıca tanrıları için 4 yılda bir düzenledikleri, olimpiyat dedikleri yarışmalar yapmaktadırlar. Ege ve Yunan medeniyetini kuranlar özgürlüğü ve pozitif bilimin gelişiminde önemli katkıları vardır. Thales, Heraklit, Sokrates, Platon, Aristoteles felsefe alanındaki çalışmalarıyla iz bırakmıştır. Pisagor matematik, Herodot tarih, Hipokrat ise tıp bilimine katkıda bulunan Yunan bilginleri olarak tarihe geçmişlerdir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Bugün size eski dönemlerde astronomiyi anlatacağım. Astronomi gök cisimlerinin konumları ve hareketleriyle bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalıdır. Ay ve güneş tutulmaları, göktaşı düşmesi yani gökyüzünde yaşanan olaylar insanların dikkatini çekmiştir. Astronomik zamanlarda sadece çıplak gözle görebilen gök cisimlerinin gözlenmesiyle elde edilen verilere dayanıyordu. O dönemlerde astronomi bilginleri dünyayı hareketsiz ve düz bir zemin olarak görüyor ve mitoloji kahramanı Atlas'ın taşıdığını hayal ediyorlardı. Köklere göre evren merkezinde kutup yıldızının bulundurduğu bir kubbe şeklindeydi ve sabit bir hızla dönüyordu. İlk medeniyetlerde astronominin ortaya çıkmasında yön bulma ve zaman ölçme gibi ihtiyaçlar rol oynamıştı. Örneğin Yunanlar için denizcilik başlıca geçim kaynağı olduğu için gemicilerin denizde yönlerini bulması hayati önemdeydi. Bu nedenle ünlü Yunan filozofu Thales, Yunan gemicileri kuzey yönünü bulmaya yarayan küçük ayı takım yıldızını gözlemleyerek seyahat etmelerini tavsiyesinde bulunmuştu. Eski Mısır'da ise astronomi takvimi oluşturma ihtiyacı sebebiyle önemliydi. Çünkü Mısırlılar içinde tarımsal faaliyetlerin düzenli olarak yürümesi Nil Nehri'nin taşma zamanını doğru tahmin edilmesiyle mümkündü. Ekme ve biçme zamanlarının hesaplanması da buna bağlıydı. Mısırlı astronomlar gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un doğu yönünde göründüğü zaman Nil Nehri'nin taştığını tespit ederek takvimleri buna göre düzenlediler. Mısırlılar astronomi bilgisi dev boyutlu kral mezarları olan piramitlerin inşasında kullandılar. Şimdi size sorumu çözeceğim. Aşağıdakilerden hangisi astronominin kullanım şekillerinden değildir? A. Denizcilik, B. Tarım, C. Zamanı ölçme, D. Eğitim. D. Eğitim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Sevgili öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım, bugün size ilk çağda Yahudi sürgünlerini anlatacağım ve sonrasında 3 soru cevaplayacağım. İsrailoğulları Mısır'da yaşadıkları sırada Firavun'un baskısına uğradılar. Peygamberleri Hazreti Musa liderliğinde Firavun'dan kaçarak şu anki Filistin topraklarına geldiler. Burada İsrail devletini kurdular Bu devlet Hazreti Süleyman'dan sonra İsrail ve Yahud olmak üzere iki devlete ayrıldı. İsrail devleti Asurlar tarafından yıkılarak halkı İran ve Irak içlerine sürgün edildi. Yahud devleti ise Babiller tarafından yıkıldı. Bunlar da Babil'e sürgün edildi. Babil devleti yıkıldıktan sonra eski topraklarına geri döndüler. Yahudiler Roma idaresi altında rahat yaşasalar da çıkardıkları isyanlar sonucu imparatorluğun uzak köşelerine bir kez daha sürgün edildiler ve Filistin'e geri dönmeleri yasaklandı. İsrailoğulları Mısır'da yaşadıkları sırada kimin baskısına uğramışlardır? Firavun'un baskısına uğramışlardır. Nerede İsrail krallığı kurmuşlardır? Filistin'e İsrail krallığı kurmuşlardır. Yahud devleti hangi devlet tarafından yıkılmıştır? Yahud devleti Babiller tarafından yıkılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Merhaba öğretmenim, merhaba arkadaşlarım. Ben bugün sizle 12 hayvan Türk takvimi hakkında kısa bir özet geçip bir tane soru çözeceğim. 12 hayvan Türk takvimi. Güneş yılına göre düzenlenmiş olan 12 hayvan Türk takviminde bir güneş yılı 365 gün 5 saat olarak hesaplandı. Türklerden başka Çinler ve Tibetler tarafından da kullanılan bu takvimde 12 yıl bir devre olarak kabul edilir. Devre tamamlandıktan sonra 12 yıllık yeni bir devre başlar. 12 hayvan Türk takviminde aylar sayılarla, yılları ise hayvan isimleriyle gösterildi. Bu hayvanlar sayısıyla sıçan, öküz, pars, tavşan, timsah, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, köpek ve domuzdur. Şimdi soruya geçiyorum. 12 hayvan Türk takvimi ile ilgili hangisi yanlıştır? Türklerin kullandığı ilk milli takvimdir. Evet, Türklerin kullandığı ilk milli takvimdir. Yıllar hayvanlarla simgelenir. Evet, bu da doğrudur. Hayvanlarla simgeleniyor. Sadece Türkler kullanmıştır. Bu yanlıştır. Türkler dışında Tibetler ve Çinler de kullanmıştır. Bir güneş yılı 365 gün 5 saattir. Evet, bu da doğrudur.
Merhaba saygıdeğer öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım. Bugün size insanların tarihte zaman nasıl bölümlere ayırdığını anlatacağım. Zaman, tarih boyunca insanın zihnini meşgul eden konulardan biri oldu. Önceki tarihlerde insanlar zaman kavramı üzerinde çok durmasalar da, ilerleyen tarihlerde zamanı işlerini kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırmışlardır. Böylelikle tarım, mali, askeri ve benzeri konular daha rahat programlanmıştır. Binalik takvimi Mısırlılar ve Sümerliler oluşturmuşlardır. Ardından Babiller, Çinliler ve Hititliler ve bunun gibi birçok başka medeniyet daha başka takvimler oluşturmuştur. Bu takvimlerde ay, dünya ve güneşin hareketleri baz alınmıştır. Medeniyetler zamanı taksim ederken kendileri için önemli olan savaş, göç ve benzeri unsurları başlangıç tarihleri olarak kullandılar. Türkler ise tarihte güneş yılına göre oluşturulmuş 12 hayvanlı Türk takvimini, Hz. Muhammed'in göç tarihiyle başlayan Hicri takvimini, Sultan Melikşah'ın hazırlattığı Celali takvimi, mali işlerin kolaylaştırılması için yapılan Rumi takvimi ve günümüzde kullanılan miladi takvimi kullanmışlardır.